Şimdi anladığı, naslardan anladığıyla amel edecek, yaşayacak. Şimdi kişi burada naslardan anladığıyla amel ederken, yani Müslümanların cemaatinden ayrı düşerse, yani böyle bir durum vuku bulursa, yani şimdi Müslümanların cemaati diye bilinen, yani hak üzere ittifak edildiği düşünülen bir cemaat diyelim ki, burada onlardan ayrılışı eğer hak üzere olursa, yani onlar bir hususta batıl yapmışlar da kendisi hakka isabet etmiş, evet, bu yüzden ayrılıyorsa herhalde sorun yok.
Evet.
Ama yani bu takdirde zaten benim anladığımda kendisi cemaat olmuş olur. Ama diyelim ki
kendisi batıl. Yani öncelikle şunun altını çizmek lazım. İslam'da cemaat kavramı, Kur'an ve sünnette cemaat kavramı bir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o kurduğu ilk cemaat.
Evet.
Yani Allah Azze ve Celle kim müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa diyor ya ayetinde, Nisa 115'te. İlk önce bu cemaat hangi cemaat? Bu sahabeler. Dolayısıyla sahabelerin yolunda olan bir kimse kitap ve sünnetten sahabelerin yoluna aykırı bir şey icat ederse bu ayete aykırıdır. İlk başta bu aykırılığı anlamamış olabilir fakat kendisine hüccet getirilir. Yine hüccetle bu ortaya çıkar. O hüccet gelince kadar bu günahkar olmaz. Mesela sahabeye muhalefet ettiğini bilmeyebilir bir insan.
Öncelik budur diyor. Tabii. Sahabe. Peki kendi anlayışıyla mesela batıl bir anlayış olsa?
Batıllığını ne ortaya koyuyor?
Kapalı mesela. Ama yani kapalı derken yani insanlara kapalı kalıyor belki veya o kişiye kapalı kalıyor.
Kapalı,
yani
kapalı olan bir meseleden dolayı biz bir kimsenin batıl olduğunu nasıl iddia edebiliriz?
Ama o kişiye kapalı kalıyor mesela. Yani böyle bir durum söz konusu.
Olabilir.
O kişiye kapalı kalıyor ama şimdi falan filan bir sürü kişiye mesela açık. Yani görebiliyor fakat hani diyoruz ya anlayamayabilir gibisinden, evet, misal. Fakat
şimdi bak, bu mesela kişi anlayışıyla meşhur örnekle oluyor. Gidelim. Anlayışıyla meşhur olur, doğru. Örnekle gidelim. Mesela vudu kelimesini zaman zaman örnek veriyoruz. Vudu yıkamak demek. El yıkamak demek. Adam burada kitap ve sünnet naslarında geçen vuduyu, herhangi bir hadiste geçen, mesela deve etinden dolayı abdest almayı mı? Bu el yıkamaktır dese. Vudu el yıkamaktır dese. Biz buna sapık diyebilir miyiz? İlk başta diyemeyiz. Ama ona açıklarız. Deriz ki, bak sahabe, tabi'in icma etmiştir bu konuda. Kitap ve sünnette sahabenin yolundan ayrılmamayı, sahabelerden farklı bir şekilde anlamamayı, böyle bir anlayışın kişiyi sapıklığa götüreceğini yine delillerle açıklarız. Ve vuduyla kastedilen ne olduğunu ayetle, hadisle izah ederiz. Bu delilin beyanından sonra ancak o kimsenin sapıklığı ortaya çıkar. Bunda ısrar ederse. Yani delilsiz bir şey olmaz. Cemaat bakıyorsun, ya çoğunluk böyle yapıyor. Ama ayet ve hadis bunu gösteriyor. Çoğunluk delil değil. O çoğunluk eğer doğru üzerindeyse benim yanlış da olduğumu gösteren bir delil ellerinde olması lazım. Bana açıklayabilmeleri lazım bunu. Bunu açıklayamadan beni sapık ilan edemezler. Çünkü insanları bağlayan şey yalnızca kitap ve sünnet delilidir.
Zannı bir delil yok yani.
Tabii ki.
Hocam, imamla cemaat arasındaki bağ nedir?
Hangi imam? Cami imam mı?
İmamla arkasındaki cemaatin arkasındaki bağ.
Şimdi imamlar cemaate Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine göre namaz kıldırmakla memur olan kimseler. Yani herkes mesela Kur'an bilmeyebilir, güzel okuyamayabilir. Bu yüzden mesela en güzel Kur'an okuyan, en çok Kur'an bilen öne geçirilir. İşte herkes sünnete göre namazı bilemeyebilir ayrıntılarıyla. Ama imamlarda bu vazife vardır. Onların vazifesi budur. Ama bugün bakıyorsun, imamlar bu vazifeyi yapmıyorlar. Dolayısıyla aldıkları maaş bile helal değil onlara. Çünkü bakıyorsun bu insanlar Allah Resulü'nün namazını hiç araştırmıyor bile. Hatta aksini emrediyorlar. Alıkoyuculuk yapıyorlar. Bir nevi tağutluk yapıyorlar. Namaz öyle kılınmaz diyorlar. Ve insanları da saptırıyorlar. Açıkça saptırıyorlar. Allah Resulü'nden namaz böyle. Sünnet ortada. hadis okuyan bir kimseyi ne yapıyor? O hadislerle amel edilmez. Mezhep böyle diyerek hadisle amel etmekten de insanları alıkoyuyorlar, değil mi? Bunlar bugün maalesef saptırıcılık vazifesi yapıyorlar. Ferdi işlediği günahları ayrı bir boyut. İnsanlar bu yüzden bu imamlara tabi oldukları için onlar da günahkardır. Neden? Çünkü bu imamlar alenen sakalını kesmek gibi veya bazı günahları işlemek gibi, işte kafir kıyafetleri giymek gibi şekilleriyle, halleriyle, edalarıyla zaten fasık olduklarını ortaya koyuyorlar. Sen buna başvurarak Allah ve Resulüne muhakeme olmayı terk ederek buna başvuruyorsun. Üstelik bu da Allah'ın dinine şahitlik etme vasfına sahip değil. İnsanların vebali buradadır. Bu imamlara itimat etmek bu yüzden caiz de değildir. Din meselesi soramazsın bunlara. Namaz hakkında şahitlik edemezler. Peki Allah ile aramızda nasıl namazın temsilcileri olurlar? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kıbleye tüküren birisini imamlıktan azlediyor. Kıbleye tüküren birisini.
Peki Kur'an sünnete göre amel ettiğimizi söylüyoruz biz. Öyle Allah'a şükür yani. Biz bu imamın arkasında namaz kıldığımız zaman bizim kendi şahsi bir namazımız mı oluyor? Yoksa ona tabi, yani onun tekbirleriyle hareket ettiğimiz için onun arkasında ona mı namaz kılıyor? Onun imamlığı şeyinde mi namaz kılmış oluyoruz?
Fasık birisini imamlığa geçirmek caiz değildir dinde. Mekruhtur. Yani namazın sahihtir, namazın yerine gelmiş olur ama eğer tadil erken gibi, vakit gibi şartlar yerine getirmişse namazın yerine gelmiş olur. Fakat fasık bir kimseyi öne geçirmek, imamlığa geçirmek caiz değil. Yani bunun da günahını kazanmış olur insan.
Tadil erken şartına, yani hocam bir imamın arkasında namaz kılarken imam tadil erkene riayet etmediği için mesela senin namazının tehlikede olabileceğine delalet eden nas nedir?
Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescide giren bir bedevinin namaz kıldığını görüyor. O geliyor, selam veriyor. Selamını alıyor Allah Resulü. Sen namaz kılmadın, git bir daha kıl diyor. İki sefer, üç sefer tekrar ediyor. Ondan sonra adam geliyor, diyor ki Allah'ın Resulü diyor, ben bilmiyorum, bana öğret diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da her bir rükünde azalar yerleşince kadar beklemesini emrediyor. Namaz ancak bu şekilde gerçeği olur diyor. Yine Huzeyfe radıyallahu anh'den gelen rivayette birisinin rükuda tam durmadığını görüyor ve ona kaç senedir bu şekilde namaz kılıyorsun diyor. O da 20 sene mi diyor, 40 sene mi diyor. Şayet bu halde ölseydin diyor, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatından başka bir şekilde ölürdün diyor. Diğer bir rivayette, Ubade bin Samit radıyallahu anh'dan gelen rivayette, Fatiha okumayanın namazı yoktur buyuruluyor. Yani bunlar tadili erkanın, işte Fatiha okumanın, ki bazen imamlar Fatiha cemaatin okumasına bile fırsat vermeyecek kadar, belki kendileri de okumuyor. Yani öyle bir anlam çıkıyor. Çünkü o kadar seri bir kıraat, Fatiha okunmuyor. Cemaat okuyamıyor yani.
Rekatı mı olmuyor, namaz mı olmuyor?
Namaz olmaz.
Tekrar okuması lazım.
Tabii.
Unutursa kişi bir rekatta.
Öyle bir imamın arkasında bir daha durmaması lazım.
Yok, kendisi unutursa cemaat halindeyken.
Kendisi unutursa unutma mazeret olan hallerden. Eğer vakit içerisinde hatırlarsa bir rekat daha kılar ve secdesi yapar.
Bu kişiler ama saydığınız delillerde hocam imamın arkasında kılmıyorlar namazı. Yani ferdi kılıyorlar. Gene de yani imamın arkasında kıldıkları namaza bağlar mı yani?
Bu kişiler dediğin
yani anlamadım. Bu hadiste gelen kişilerde mesela. He. Bunlar şimdi ferdi kılıyorlar bu namazı.
Evet.
Ferdi...
Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen rivayette kişinin zahiren bilmediği hallerinde ancak imamın işte düzgün kıldırırlarsa hem kendilerine hem size kılarlar. Ama düzgün kıldırmazlarsa size kıldırmış olurlar fakat kendilerine kılmış olmazlar diyor. Buradaki düzgünlük ifadesi imamın mesela sen abdestli olup olmadığını bilmiyorsun. Hüsnü zannediyorsun. Hı hı. Bu senin bilmediğin alanlar olduğu için veya gerçekten okuyor mu okumuyor mu o seni ilgilendirmez. Bu hadis bu manaya gelir. Ama sen biliyorsan ki tadil erken, Fatiha gibi şeyler zaten ferden fert herkes üzerine farz kılınmış şeyler.
O zaman biz o zaman görüp duruyoruz bunlar sünnete uygun kılmayan namazı.
Yani
Yani şimdi bunun içine bunu
Bilerek bildiğin bir kimse zaten böyledir yani.
Görüp durmuyorsun. Nasıl hocam ben anlamadım.
Görüp durmuyorsun. Sen de onun gibi kalmıyorsun bu sefer zaten.
Tabii.
Arkasında.
Yani fasık olduğunu görüp duruyorsun ve sünnete uymadığını bu manada. Ulaşmamış olabilir. Ama ulaşmış olanlar dahi mesela biz hadis ulaştırdığımızda diyor ki benim mezhebime ters diyor bu hadis diyor. Mezhebime ters diyor. Yani açıkça bu daha büyük bir şey bak. Cahillikten daha büyük, çok daha beter bir şey bu.
Ailenin bir sapıklık yer.
Resul'den yüz çevirmek, şirktir bu yani. Mezhebime ters ne demek? Resul benim mezhebime uymak zorunda demek.
Şimdi düzgün kıldırmadığından, yani burada Allah Resulü'nün hadisinde geçen düzgün kıldırmamasından kastın bizim göremediğimiz şeyler, mesela o kişide bizim göremediğimiz vasıflar olduğunu nasıl, yani bu ayrımı nasıl yapabiliriz hocam? Yani net bir şey değil. Yani şimdi tabii gördüklerimiz var. Kur'an'a, sünnete aykırı.
Lafzın zahirinde.
Tahil erkanından tut, sünnete ters.
Zahirinden bu anlaşılıyor ve kıbleye tüküren bir imamı, imamlıktan az etmesi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda delildir. Yani kıbleye tükürüyor ne demek? Yani bu Allah'ın hukukuna riayet etmiyor. Allah'tan korkmayan bir insan, yani aleni günah işleyen bir insan bu makama getirilmez demek.
Çok basit bir...
Kıbleye tükürmesi hocam basit derken yani burada şimdi alay vari, hakaret vari gibi bu anlaşılamaz mı yani?
Hayır. Öyle bir şey yok zaten. Hatta bu imam cemaat diyor ki bu size imam olmasın artık dediği zaman cemaat bunu bildiriyorlar ona ve o endişeye kapılıyor. Allah Resulüne geliyor. Allah'ın Resulü niye böyle? Yani beni görevden yanlış, almışsınız tabi.
Yanlışlığını da bilmiyor.
Tabi.
Yani kıbleye tükürmenin günah olduğunu biliyor ama değil mi?
Bilmiyor.
Kendisi.
Dikkat. Bunun büyüklüğünü bilmiyor belki. Bunun ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu bilmiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mesela kıbleye tükürmeyle ilgili yasaklamalarda sizden biri kıbleye döndüğü zaman Allah karşısındadır diyor. Allah'ın veçi karşısındadır diyor. Sakın biriniz kıbleye tükürmesin. İlla tükürmedenin demiyorsa diyor. Elbisesine tükürsün ve gösteriyor böyle. Bu şekilde çitilesin diyor.
Bu olaydan sol sonra tarafına. Zaten galiba tabii. Öğretiyor.
Allah'u alem. O şey başka şeyler de var. Rivayetler de var. İşte kıble duvarında bir balgam görüyor. Ondan sonra uyarıyor. Başka olaylar da var.
Hocam orada namazın içinde misin ya?
Kâbe'de değil. Mescid-i Nebevi'de.
Kazıdığı olay değil mi hocam? Allah Resulü.
Evet. Namazın içerisinde mi kazıyor hocam?
Bilmiyorum onu. Çünkü namazda olmadığını gösteren ibare var Cabir radıyallahu anh'tan gelen rivayette. Hemen uyarmıyor, hutbeye çıkıyor, öyle uyarıyor.
Peki Seleften hocam gelen bazı nakiller, yani sünnete ters hareket etmesine rağmen imamların onların arkasında namaz kıldığına dair.
Şimdi bunların kıldıkları namazlara dikkat ederseniz yani Müslümanların halifesi olduğu zaman bayram namazı, cuma namazı gibi namazlar halife veya halife tarafından tayin edilen mülki amir, Müslümanların cemaatini temsil eden kimseler arkasında kılınır. İslam'da böyledir. Halife olduğu zaman tabi. Cemaatin dağılmaması için veya ayrılıklara sebebiyet vermemesi için asıl olan budur. Bundan yani ayrılmamak gerekir.
Bu bayram ve cuma namazlarına mı istiyorsunuz?
Tabi.
Hazreti Osman'ın arkasında Abdullah İbni Mesud mu kılıyor? Yani seferi iken dört kılmasına rağmen.
Evet.
Mesela.
Tabi.
İki kılınması gerektiği zaten hadiste de mesela sabit olmasına rağmen. O evet. Dört kıldırıyor. Buna rağmen o gene onun arkasında kılıyor ama bu namaz bayram ve cuma namazı değil galiba. Öyle mi?
Zaten halife adam, halife.
Ya halifenin arkasında normal vakit de olsa, öyle mi?
Tabii normal vakit de olsa, eğer mescitte bulunuyorsa onlarla beraber kıl diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani mescide git demiyor. Çünkü onlarla kıldın sana nafiledir diyor. Nafile farz değildir. Siz diyor vakitlerinde kılın ama mescitte bulunursanız onlarla beraber idrak ederseniz diyor ben kılmam demeyin diyor. Çünkü ben kılmam demek cemaatte Müslümanların cemaatinin dağılmasına fitnelere sebebiyet verebilecek bir şeydir. Müslümanların halifesi varsa böyle.
Bu rivayette vaktin geciktirilmesi geliyor hocam.
Hangi rivayet?
Mesela o rivayette. Evet. Yani vakti geciktirirlerse,
vaktini sen vaktinde kal. Evet.
Diye misal. Yani vaktin geciktirilmesi vuku bulduğundan dolayı sen vaktinde kal. Ama vaktin geciktirilmesinin haricindeki hatalardan dolayı da Mesela onların arkasında kılmama serbestliğimiz olur mu ya? Şimdi bu rivayeti böyle zahir olarak aldığımız zaman biz...
Zahir olarak aldığımızda Müslümanların halifesi olursa başka bir şeyimiz olmaz. Müslümanların halifesi olduğunda. Ama Müslümanların halifesi yoksa mesela şimdi camilerdeki cemaatlere bizi zorlayan sebep nedir?
Cemaate iştirak etmek değil.
Ama Müslümanların cemaati. Şimdi cemaate baktığın zaman cemaat yoldan sapmış. İbn Mesud'un dediği gibi. İbn Mesud, bak halifenin olduğu bir zamanda söylüyor üstelik bunu vakit namazları hakkında. Diyor ki Amr bin Meymun, cemaate karşı ne yapacağız diyor. Yani biz ayrı kılıyoruz da namazı, cemaate karşı ne yapacağız diyor. Ey Amr bin Meymun, insanların çoğu cemaatten ayrılmışlardır diyor. Bilmez misin diyor, cemaat diyor yalnız başına dahi olsan kitap ve sünnete uymandır diyor. İlk önce cemaatin ne olduğunu bilmemiz lazım yani. Biz, yani bu cemaat, camilerdeki cemaat sahabe cemaatinden ayrılmıştır. Ne itikatlarında, ne amellerinde Peygamber aleyhissalatü vesselam'la bir alakasını görebiliyor musunuz? Hangi sebep bizi bağlar? Yani halifelik gibi vasıflarda yok ki işte zoraki de olsa gidelim diyelim, kendimizi mecbur hissedelim. Halifelik gibi vasıfları da yok. Yani Müslümanların cemaatini temsil etme gibi vasıfları da yok. Cemaat onlar mı biz miyiz şimdi?
Hocam sünnete uymayı nasıl cemaat sayamıyoruz onu anlayamadım yani.
İşte sünnete, sıkıntılar hani, burada.
İbn-i Mesud'un sözü yeri gelince her yönde sahabenin sözünü kullanacağız ama İbn-i Mesud gibi bir adam ki o dönemlerde ya en azından Muaviye gibi bir adam var yani en azından. Yani evet. Değil mi?
Tabii.
Yani yine sahabe onun oğlu gibi yine sahabe. Gibi insanlar varken bu sözü sarf ediyor.
Onların zamanında yine rivayetlerde İbni Ömer radıyallahu anh, Ebu Davud'un 547 olur rivayeti, mescitte tesbih yaptıkları için, ey Nafi bu bir bidattır, hadi gidelim diyor. Ezan okunduktan sonra üstelik camiyi terk ediyor. Yine Müslim'de Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, dönemin halifesinin bayram namazı hutbesini namazdan önceye alması üzerine, bunun bidat olduğunu ikaz ediyor, ağır konuşuyor ve orayı terk ediyor. Yani bayram namazında kılmadan terk ediyor. Bak bayram namazını bile diğer geldiğinde terk edebilir.
Halife olsa bile. Yani.
Halife olsa bile. Onu sünnete selefte, muhalefet olduğu zaman bak bunun gibi.
Yani sadece fitne olmasınla belki kılınabilir. Şimdi mesela İbn-i Mesud rivayetinde de o zaman da İbn-i Mesud'un arkasında kılmadığı namaz.
Şimdi İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın olayında en iyisini yapıyor. Niye? Çünkü şartlara baktığın zaman Osman radıyallahu anh'ın aleyhine ayaklanmış bir topluluk var. Her an ayaklanmak üzere fırsat bekliyor. Yani sahabeler bunun bilincindeler, farkındalar. Ve İbn Mesud radıyallahu anh eleştiriyor zaten. Söyle. Allah Resulü ile iki rekat kıldık, Ebu Bekir ile Ömer ile iki rekat kıldık. Buna ne oluyor da dört kılıyor diyor. Osman radıyallahu anh'ın niye dört kıldığını bilmiyor. Sebebini bilmiyor.
Niye kılıyorsun?
Osman radıyallahu anh oradan Mina'dan evlendiği için, oraya yerleşmeye niyet ettiği için kendisini mukim sayıyor orada. Mukimliğe niyet ediyor yani.
O da onu bilmiyor yani.
Bu da bunu bilmiyor. Ve şey soruyor. Bak şimdi Mesruk, İbn-i Mesud'dan bunu rivayet eden diyor ki iki rekatte sen selam verip çıksaydın ya diyor. Hı hı. İki rekatte selam verip çıksaydın ya diyor madem öyle. O da diyor ki ihtilaf şerdir diyor. Yani Müslümanların cemaatine ihtilaf etmek bunun akabinde daha başka sıkıntılara sebebiyet verir diyerek ihtilaf şerdir diyor ayrılıyor.
Sünnette bunun başka örneği var mı? Yani mukim bir imamın arkasında seferi birisi kıldığı zaman iki rekatte selam verip çıkabilir diye.
Demek var ki tabiin bunu biliyordu, sahabe bunu biliyordu. İbn-i Mesud karşı çıkmıyor buna.
İbn-i Mesud'un peki diğer örneği hocam? Orada da halifenin arkasında kılmıyor. Nerede? Veya halifenin tayin ettiği imamın arkasında kılmıyor.
Ama bak burası Mina.
Hac emiri var. Fitne meselesinden dolayı.
Hac emiri var. Yani sen o cemaatten ayrı hareket edemezsin.
Ya biz hocam o Mina'da tayin edilen imam
tabii
olduğunu...
Hac emirli, hac emirli toplu bir cemaat. Biz bu problemleri
yaşıyoruz zaten. Hac emiri var. Ona itaat etmek zorunda ayrıca yani. Onunla beraber ediyor.
Yani bir yerde halifeye itaati tercih ediyor sırf fitne çıkmasın diye. Öbür yerde gerekirse halifenin tayin ettiği imamın arkasında dahi kılmıyor. Sırf vaktinde kılmıyorlar.
Bir de iki halife arasında fark var. Ne birisi gerçekten? Osman radıyallahu anh.
Öbürü?
Öbürü fasık.
Raşid halife değil.
Değil. Mervan'ın adamlarından birisi.
Yani krallık dönemi.
Tamam.
Peki bu şey de hocam. Neyse konu değişecek ama. Mesela kişi bilmediği şeylerde mesela ilim ehline sorması gerektiğine dair mesela ayeti getirdiniz ya bilene sorun diye mi geliyor? Mesela bilmiyorsanız ayette nasıl geliyor?
Fes'elû ehle zikre in kuntum la ta'lemûn. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Burada zikir ilk önce sebeb-i nüzulle gelelim. Bu ayet bin Nahil 43'te geçer. Bir Enbiya suresi 7. ayeti olarak geçer. Nahil 43'te geçen ehli zikirle kastedilen kitap ehlidir. Tevrat ve İncil'in ehlidir. Bilmiyorsanız onlara sorun diye Allah Azze ve Celle onları yönlendiriyor. Onların iman etmeleri için. Bu sebeb-i nüzulü. Bizi bağlayan taraf ise lafzın umumiliğidir. Bu lafzın umumiliği zikrin ehli olan yani Allah'ın kitabının, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin ehli olan kimselere sormak.
Cevaz. Şimdi hocam dediniz ki mesela burada kişi hani bazı şeyleri ayırt edemeyebilir. Ne gibi? Evet. Onun ilmi olmadığından dolayı. Mesela bu her şeyi kapsamaz. Şimdi mesela bu ayeti alıp burada, ne yapıyorlar? En ufak bir ahkama dair. Yani
bir ayrıntı daha gireyim. Bir tamam. Ayrıntı daha gireyim. Bu meselenin daha iyi anlaşılması için. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi Müslümanların güzelliğindendir.
Evet. Ne demek yani?
Ne demek? Şu demek. Müslüman kendisini ilgilendiren şey nedir?
Dinidir, nedir?
Mesela abdest, namaz, hac, zekat, oruç bunlar neyse her Müslüman ilgilendirir. Tamam. Her Müslüman bunları bilmek zorundadır.
Tamam.
Kendisini ilgilendirmeyen konularda konuşmasını ise mesela bir kimsenin tekfiri veya Müslümanların genelini ilgilendiren konular bak bunu Allah Azze ve Celle zaten ilim ehline bırakın diyor. Nisa suresi 83. ayetinde korku veya güvene dair bir haber kendilerine ulaştığında bunu yaymadan önce emir sahiplerine veyahut da Allah'ın kitabından istinbat edebilenlere götürseler daha hayırlı olmaz mıydı diyor Allah Azze ve Celle. Yani bu işin ehli olanlar var. Ehli olanlara nerede başvuruyormuşsun?
Nerede?
Ümmetin genelini ilgilendiren meselelerde. Evet. Ama ferdi olarak seni ilgilendiren konularda sen Kur'an ve sünnete doğrudan muhatap olmak zorundasın. Yani şu meselede benim abdestim oldu mu, namazım oldu mu? Sen müftiye sorman acizliğin eseridir. Sen bunu Kur'an ve sünnete sorman gerekir.
Peki hocam siz bu şeyi nasıl peki soktuk biz bu işin içine? Yani sahihini, zayıfını, hükmünü belirlemede yani burada kişinin ilim ehline sorabileceğini ve onun fetvasıyla...
İşte Allah herkese kendi gücünün yettiği kadarını yükler.
Tamam ben hani vaktim el vermediği veya farklı sebeplerden dolayı gücümün fevkinde olduğu için
İnsan çalışsa da zaten çalışanlar, ilimle uğraşanlar içerisinde de hadisin sahihini, zayıfını anlayan az bir kısmı oluyor zaten. Hepsi beceremiyor bu işi.
Tamam şimdi ben sordum Elbani'ye sahih dedi. Sana sordum zayıf dedi.
Evet.
Şimdi Elbani benim gözümde daha büyük alim. Şimdi ben gittim Elbani daha iyi bilir.
Şimdi dedim. Eğer böyle bir ihtilaf gördüysen hükümler arasında senin bu konuda en azından zahiri bir bilgin olmak zorunda. Neye dayanarak bu zayıf diyor ve bu neye dayanarak sahih diyor. Şimdi ihtilaf ortaya çıktığı zaman sen buradaki sebebe bakarsın. Buna rağmen anlayamazsan o zaman mazurluğun durum söz konusu olur. Ama şöyle bir şey var. Mesela Tirmizi sahih demiş, Hasan demiş, sahih demiş. Elbani geliyor diyor ki Tirmizi'ye muhalefet ediyor. Diyor ki bu hadis zayıftır çünkü diyor. Tirmizi şu ravinin durumunu gözden kaçırmış. Bu ravi hakkında Yahya bin Mayn, Ahmet bin Hanbel zayıf diyor misal. Delilini getiriyor. Tamam. Bunları diyemeden Elbani'nin de zayıf, sahih deme selahiyeti yok aslında.
Tamam.
Yani bir şeye sahih diyorsa, zayıf diyorsa bunu gerekçelendirmek zorunda. Şimdi kolaylık olsun diye işte numaralar falan çıkarılmış. Ayrıntılarıyla kimse ilgilenmiyor. Evet, bakmak gerekiyor.
Yani onlar ulaşamadıkları haberler ulaştığı için bunu diyor.
Tabii. Yani bu iş keyfi bir mesele değil. Bu benim ne benim keyfime göre ne Elbani'nin keyfine göre. Bilakis bu ilmin kaideleri var. O da ben de bir başkası da ancak bu kaidelere göre şahitlik yapıyor. Mesela Elbani bu ellere dayanarak kalkma meselesinde hamur yoğurur gibi ifadesinde sahih diyor. Ben Şeyh Mukbil'in işte buna zayıf dediğini görünceye kadar Elbani'nin şeyle amel ediyordum ben de.
Yani...
Ama Şeyh Mukbil'in gerekçesine baktım. Diyor ki falanca ravi zayıftır diyor. Şey, meçhuldür diyor. Baktım Elbani bunun meçhullük vasfını kaldırabilmiş mi? Bir şeyler getirmiş ama meçhullüğünü kaldıramamış. Ravi meçhul. Yani bunun sika olduğunu ispatlayamamış Elbani. Sadece kim olduğunu tayin etmiş, o kadar. Kim olduğunu tayin etmek sıhhatine yetmez. Sika olduğunu bilmek gerekir. Öyle olunca Şeyh Muhbir burada haklı çıkıyor. Ve dolayısıyla zayıf hadisle amel etmeyi terk etmek düşüyor bize de. Burada Şeyh Muhbir mi daha iyi bilir, Elbani mi daha iyi bilir şeyi, o cahillerin işi.
Yani sahih bir hadise muteber bir itiraz varsa araştıracağız.
Tabii.
Burada kişi de araştırmasını...
Zaten bak, Allah Azze ve Celle'nin emrinin gereği bu. Size diyor, fasık bile olsa. Fasık bir haber getirdiği zaman, bak araştırın diyor. Fasık bile olsa araştırın diyor. Fasık bile haberini hemen öyle reddedemiyorsun demek ki bak. Hemen inkar edemiyorsun. Fasık bile olsa araştırın diyor. Tebeyyenu, fetebeyyenu.
Hocam tam bir yere geldi, ben sorayım şimdi. Şimdi öyle kötü bir şey duydum ki ben, tevhid değil diye söylediğimiz bir kardeşimiz şey yapmış yani, bir yerde bir görevliyken, yetkili diyelim, oradakiler müzik filan dinliyorlar. Bu işi abartıyor. Bir de diyor ki, bana anlatılanla anlatıyorum yani. Buffer filan getiriyor yani, müzik sistemini geliştiriyor. Hatta diyor ki gelirken Kürtçe şeyler getirin, şarkılar, onları dinleyelim diyor. Onları dinleyin diyor. Bunları da teşvik ediyor. Şimdi bu bir fasıktan geliyor bana haber. Ben böyle bir konuda da ne yapmalıyım yani? Beni ilgilendirir mi en azından?
Şimdi fasığın durumunu, fasığın verdiği haberi itibar ederek biz aslen bildiğimiz şey hakkında kötü zanda bulunamayız. Yani tevhid ehli bir kardeşimiz hakkında. Onu eğer sabit bir yoldan getiremiyorsan, ispatlayamıyorsan yok sayarsın. İtibar edilmemesi gereken bir şeydir. Tabii. Bazen yani bu gibi meselelerde fasığın haberi değil, adil kimselerin haberi bile fitneye sebep olabilir. Mesela ifk hadisesini düşünün. Allah Azze ve Celle kimleri kınıyor orada? Sahabeleri kınıyor. Şimdi hepsi de zanla amel etmişlerdi bak. O zahirdeki şeyleri yorumlamışlar. Düşün şimdi. Safvan bin Muattal radıyallahu anh arkacı. Yani o kafilenin arkasından arkayı toparlayarak gelen birisi. Kadınlarla erkekler birbirlerini hiç görmediği için. Ayşe radıyallahu anh'ın o hevdecin içerisinde olup olmadığını dahi bilmiyorlar. Yani bakmıyorlar bile. Yani erkek kadın birbirini bu kadar birbirinden ayrı görmüyorlar. Ayşe radıyallahu anh'a da dinlendiği yerde uyuyakalıyor. Ve bunlar hevdeci falan götürdüklerinde arkacı birlikten gelen Safvan bin Muattal tek başına bakıyor ki müminlerin annesi Ayşe. İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyor Safvan bin Muattal. Onun diyor istircayla ben uyandım diyor Ayşe radıyallahu anh'a. Hicaptan önce diyor beni görmüş olduğu için diyor beni tanıdı diyor. Allah Resulü'nün hanımı olduğumu bildi diyor. Hemen diyor ben yüzümü büründüm diyor. Yani bir hicap öncesi sonrasındaki durumu da ifade ediyor bu hicapla. Demek ki yüzünde tamamen kapanması gerektiği anlaşılıyor. Hicaptan önce beni görmüş olduğu için beni tanıdı diyor Ayşe radıyallahu anh'a. Bunun istircaıyla o yani. Neyse onu o getiriyor. O getirince biz bazı münafıklar bir erkekle bir kadın hakkındaki şey nedir? Yan yana geliyorlar. İki şekilde yorumlayabilirsin. Ama doğru olanı her zaman arka plandadır böyle bir durumda.
Her zaman kötüyü düşünüyoruz.
Şimdi bu öyle bir dalga gibi yayılıyor, sahabeler buna bulaşıyor. Adil kimselerin sözü dolaşıyor yani. Bırak fasığın haberini geçtik şimdi. Bazen adil kimselerin sözleri de fitne sebebi olabiliyor. Yani ortada hiçbir beyine yok, delil yok. Allah Azze ve Celle bu yüzden kınıyor zaten bunu. Sahabeleri kınıyor. Yani bazen hata, bu kasıt değil, hata ile meydana gelen bir olay. İnsan adil olabilir, yani fasık değildir, salih bir kimsedir ama hata etmeyeceğini kimse garanti edemez. Bu sebeple ilim ehline karşı sorumlulukta, ilim ehli kastlı yapmayacağına kesin kanaat getirsek bile hata etmeyeceğinden asla emin olamayız. Sahabeler yapmış hatayı.
Hocam burada Allah Resulü'nün tutumu istişare yapması bu oraya delil gelir mi acaba? Yani şimdi birisinin bir hatayen veyahut da bir şey işlemesi veyahut da bir hataya düşmesi orada Allah Resulü istişare yapıyor ya.
İşte İfk hadisesinde mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam araştırıyor haliyle. Ve o bile tereddütte kalıyor. Ha. Neden? Herkesin ağzında bunlar dolanıyor. Ali radıyallahu anh bile sana kadın mı yok ey Allah'ın Resulü boşa diyor. Boşa gitsin diyor.
Ya hocam tereddütte kalıyor şimdi dediğimizde orada çıkıyor. Aynı zamanda Allah Resulü Aleyhisselam mesela falan kese diyor. İşte söz söylemek için beni mazur görün diyor.
Evet.
Yani burada tereddütte kaldığını nasıl
derken şu manada. Şimdi kesin bir şey açıklıyor mu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Allah'tan bir beraat ininceye kadar Allah Resulü'nün de gönlü yatışmıyor. Ayşe radıyallahu anh'dan uzak duruyor. Tereddüt dediğim bu yani.
Tereddüt o bakımdan.
Yani işte bu kesinlikle yalandır demiyor yani. Bilakis soruşturuyor. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanlardan huylarını soruşturuyor yani. Ayşe radıyallahu anh'ın bile kusuru var mı diye kölesine soruyor.
Hocam siz bu mesela rızık meselesiyle alakalı şöyle bir şey söylediniz az önce. Yani kişi Allah'a isyan da etse, itaat da etse, şimdi buna yazılanın geleceğinden.
Mesela Allah'ın takdiri değişmez.
Geleceğinden. Şimdi fakat biz naslarda mesela şöyle şeyler görüyoruz.
İşlediği günah sebebiyle rızk azalabilir.
Şimdi bu var. Şimdi
veya başka, sadaka sebebiyle artabilir.
Tamam. Aynı zamanda mesela Allah ve Resulü'nü ben seviyorum dediğinde fakirliğe hazırlan öyleyse diyor.
Evet.
Şimdi bu da var. Bir taraftan da şeye mesela biz diyor kafirler için mesela insanların fitneye düşmemesi sebep olacağından mesela korkmasaydık. Mesela öyle mi geliyor? İşte onların diyor evlerini şöyle yüksek yapardık işte gibisinden. Evet. Başka bir şeyde de kim dünya hayatını isterse biz ona istediğini veririz diyor. Ama ahiretten hiçbir nasibi yoktur diyor.
Evet. Nasıl bunların hepsi takdir. Takdirde olan şeyler, kaderde olan şeyler.
Yani Allah Azze ve Celle sen itaat ettiğin takdirde seni imtihan edebilir.
Biz şimdi kaderi...
Sadaka verirsen seni rızkını artırabilir. Hep böyle
ferah. Artırır ama şimdi şöyle şu manada. Allah Azze ve Celle'nin o ezelde yazdığı neyse başa gelen o olur. Onun yanı sıra ezelde yazdığını tabii. Biz bilmiyoruz. Bize rızkımız nerede yazılıyor? Ruh üflendiği zaman. Anne karnındayken rızkımız bildiriliyor. Allah Azze ve Celle tarafından meleklere bildiriliyor. Melekler de bizim rızkımızı yazıyor. Melekler bu rızkın artıp eksileceğini bilmiyor. Ama kul günaha düşmesi veyahut da sadaka işlemesi, sıla-i rahim yapması gibi sebeplerle ezelde yazmış olduğu şeyi Allah bildiriyor. Yoksa yeni yazmıyor Allah bunu. Ezelde yazılan neyse o oluyor yine yani. Sadece meleklerin bilmediği, yalnız Allah'ın bildiği meleklere bildirilmiş oluyor. Ezelde yazılmış olan da yine bir değişme yok.
Selamlar.
Aleyküm selam ve rahmet.
Beraber gidelim. Allah. Bizim zaten nasıl amel işleyeceğimizi bildiği için.
Tabii. Ezelde dilediğini ona göre yazdı.
Dilediğini işliyor zaten.
Herkesin ne amel işleyeceğini ezelden biliyor.
Hocam Müslümanların cemaatinde
aleyküm selam ve rahmet.
Kasıt hak üzere bulunmak dediniz ya orada bunu sıkça anlatırken bir de şey söylediniz yani geçenler duydum sizden. Sahabe böyle bir durumda bilatların olduğu insanların arasına sıyrılıp kendileri bir arada bulunup namaz kılıyorlar birlikte.
Evet.
Böyle bir şey söylediniz. Nasıl hocam tam olarak? Bir de
bu İbn Mesud radıyallahu anh'ın rivayetinde zaten o geçiyor.
Selam. Amr'ın bir İbn-i Meymun'la birlikteki hadisi. Evet.
Bunun gibi rivayetler var. Bir de mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber vermesi var. Buradaki haber emir kipindeki haberdir yani. Gariplere müjdeler olsun. Garipler şunlar şunlardır diyor ya. Bu bir haber verme. Ama aslında emir içeren bir haberdir. Yani gariplerden olun demektir bunun manası. O garipler kabilelerinden ayrılmak zorunda kalanlar diyor. Diğer bir rivayette insanların ifsad ettikleri kitap ve sünnetin gereklerini onlar ihya ederler, ıslah ederler diyor. Diğer bir rivayette onlara diyor isyan edenler, karşı çıkanlar itaat edenlerden daha fazladır diyor. Yani garipleri bu şekilde açıklıyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam.
Hocam
Diğer bazı hadisler var. Mesela İbn-i Mesud'dan olsun, Huzeyfe radıyallahu anh'dan olsun. İşte insanlar bir takım sünnetleri terk edecek, bunların yerine bidatler edinecekler. Sonra bu bidatlere karşı çıkılıp sünnet ihya edilmeye kalkıldığında işte sünnet terk edildi diyerek onlara karşı çıkılacak vesaire. Bir sürü haberler veriliyor bu manada. Hak ile batılın yer değiştireceğine dair.
Huzeyfe radıyallahu anh'ın hadisinde var ya hocam. Hani bütün fırkalardan ayrılıyor Allah sallallahu aleyhi ve sellem. Orada diyor ki, dün denk geldi ben gördüm. Müslümanların imamı ve cemaati diyor.
Evet.
Oradaki Müslümanların imamı ve cemaati olmadığında ki olay az önce anlattığınız gibi mi yani? Tam şimdi
Müslümanların imamı ve cemaati demek Müslümanların halifesi. Halife olduğu zaman Müslümanların cemaati vardır. İkisi etrafında toplanır. Tabii birlikte. Cemaat olmaz, halife olmaz zaman cemaat de yoktur. Zaten Huzeyfe radıyallahu anh diyor ki Müslümanların imamı ve cemaati yoksa ne yapayım? O zaman diyor bütün fırkalardan uzaklaş diyor. Yani halife yok şimdi. Halife olmadığı zaman cemaat olabilir ama. Nedir o cemaat? İşte o hadiste tarif edilen cemaattir. Kitap ve sünnet etrafında toplanan insanlardır. Bu İbnül Mübarek'in kendisine sorulduğu zaman cemaat kimdir diyor. Ebu Bekir ve Ömer'dir diyor. Yok diyor ben hayatta olanları kastediyorum diyor soran. O zaman diyor cemaat Ebu Hamza'ya Sükkere'dir diyor. Yani kendi zamandaki hadis imamlarından birisini söylüyor. Huday bin İyaz'dan aynı şekilde var. Yani o insanların zaman çokluğuna aldırma, sünnete muhalefet edenlerin çokluğuna artıp aldırma, tek başına dahi olsan cemaat sünnete uymandır diyor. Şimdi o halde biz eğer sünnete ittiba üzerine bir araya gelebiliyorsak bu cemaatten ayrılmamamız gerekir. Ama bidat ikame olursa burayı derhal terk etmek gerekir.
Hocam o Ebu Hamza Sükkere dediği şimdi şeyde rivayette o zaman Müslümanların halifesi yok mu?
Var.
Var. Ama ona rağmen cemaat tabii, olur diyor.
Tabii. İşte İbn Mesud da diyor ya cemaat kitap ve sünnetten ayrılmamandır. Bu ne zaman? Bak şimdi imamlık ve cemaat meselesi, imam mesela Halife-i Raşidin, Hulefa-i Raşidin döneminde kitap ve sünnetten ayrılmayan imamlardı bunlar, halifelerdi. Allah Resulü haber veriyor, yönetimle Kur'an birbirinden ayrılacak diyor. Siz diyor Kur'an'ın tarafında yer alın diyor. Yani yönetim tarafında değil, Muaz bin Cebel'den gelen rivayet. Siz diyor Kur'an'ın tarafında yer alın diyor. Şimdi yönetimle Kur'an ayrılacak demek yöneticiler Kur'an'a ve sünnete uymayan kimseler olacak demektir. O zaman siz ilim ehliyle beraber olun demek. Yani bu her bir halife iki tane vasfın biatını almak zorunda zaten. Ehli hal vel akd denilen kimseler. Ehli hal vel akd denilen sınıfı, yani imamlara biatı gerçekleştiren sınıf, birisi askeri otoritedir, birisi ilmi otoritedir. Halife ikisinin desteğini aldığı zaman halife kamil bir halifedir. Ama ilim ehli kitap ve sünnetten ayrılmışsa, yönetici halife-i raşidden değilse, kitap ve sünnetle amel eden biri değilse, yönetimle kitap birbirinden ayrılmış demektir. O zaman siz kitabın tarafında yer alın diyor. Ve onlardan diyor, münker olan bir şeyler göreceksiniz diyor. Bunlara karşı çıkın, razı olmayın, bu konularda itaat etmeyin ama maruf olan konularda itaat edin diyor. Kim bunlardan razı olursa diyor, helak olmuştur diyor. Onların yaptıklarından kim razı olursa helak olmuştur diyor. Sonra üçüncü bir aşama geliyor. Yönetim tamamen gidiyor. Yani İslam halifeli kaldırılmış bak. Yönetim tamamen gitmiş. Geriye ulul emrin ikinci vasfı ilim ehli kalıyor. Biz kitap ve sünnetle amel eden ilim ehlinin etrafında toplanmak zorundayız burada. Bu olmadığı zaman işte o zaman fırka söz konusu olur. Böyle yani bir şey yoksa
yönetimde ancak kitap ve sünnetle amel eden ilim ehlinin desteğini alırsa.
Şimdi ilim ehlinin desteğini alır da askeri otoriteyi sağlayamazsa bunun da bir şeyi olmaz. Bağlayıcı olmaz.
Askeri otoriteyi sağlarsa.
Evet. Bu yüzden mesela burada belirleyici unsur askeri otoritedir. Askeri otorite eğer bir yönetimi mesela Kureyşi bir yönetime galebe çalıyor ve yönetimi ele geçirse ona itaat edin maruf konularda. Naslar hep bu şekilde gelmiştir. Ayaklanma yok. Mesela Beşar Esad veya bizim Tayyip. Bunlar bizde bağlayıcı yönetici değillerdir. İslam vasıfları, İslam'ın istediği vasıflar, yöneticilerin istediği vasıflar bunlar da yok. Fıskları itibariyle veya bundan daha büyük şirkleri gibi şeyler sebebiyle. Bu anlamda bağlayıcılar yok. Ama marufta itaatle mükellefiz burada. Neden? Çünkü o yönetimin getirdiği askeri otoriteye bunlar sahip. Burada ayaklanmak yasaklanmış bize. Ama ne yaparsın? Sen ilim ehlinin safında yer alırsan, kitabın safında yer alırsan, o toplum, o kitapla ameli hazmede hazmede yönetim, yani askeri otorite senin tarafına geçebilir. Ancak bundan sonra yönetim değişir. Yani bir toplum kendi olanı değiştirmek için Allah onların durumunu değiştirmez ayetinin gereği devreye girer.
Peki hocam herhalde gene İbn Ömer'den değil mi o rivayet? Şimdi marufta mesela böyle birilerine itaat derken İbn Ömer çıkıyor bu haricilerin başının arkasında namaz kılıyor.
Evet.
Aynı şekilde. Evet. Yani baktığın zaman.
Şimdi sünnete uygun kıldırdıklarında mesele yok.
O mu var orada?
Tabii.
Yani adam öldüren kişiler dahi olsa.
Evet.
Selamun
aleyküm. Selamun
aleyküm. Yani tabii biz Nas'ta sünnete bunların aykırı hareketini bilmiyoruz yani.
Tabii onlar mesela cuma namazını ikame ediyorlar.
Yani ne vaktinde kılıyorlar, kılmıyorlar.
Cuma namazını ikame ediyorlar. Haricilerin önderi kıldırıyor haftalarca cuma namazını. Osman radıyallahu anh'a diyorlar ki işte namaz bunlar kıldırır. Onlar size hayra çağırdıklarında icabet edin, şerre çağırırlarsa uzak durun diyor. Cuma namazı kılmak zorunda Allah'ın farzı. Halife muhasır altında kıldıramıyor halife. Onların arkasında olsa bari kılın diyor. Yani cuma namazı terke ruhsat yok. Aleykümselam ve rahmetullah.